Ayrım 58.
Artık sakinleşmek istemiyordu. Taksinin içinde kavgalarından bir şey anlamak mümkün değildi artık. Arabanın tıngırtıları arasında ancak savurdukları küfürler duyulabiliyordu. Bir de tekerleklerin yağmurla tepişmesi. Rüzgarın fırtınaya dönüşüp kapıyı dövmesi. Aramızda tehditten geçilmiyordu. İğrenç bir şey bu diye yineledi Madelon birkaç kez. Artık başka bir şey konuşamaz haldeydi. İğrenç bir şey bu. Sonra da son kozunu oynamaya karar verdi. Geliyor musun dedi ona. Geliyor musun Leon? Bir. Geliyor musun? İki. Bekledi. Üç. Gelmiyor musun? Hayır diye karşılık verdi o da. Yerinden bile kımıldamadan. Elinden geleni ardına koyma diye de ekledi. Cevap diye buna derler işte. Herhalde dipteki koltukta kendini biraz geriye çekmiş olsa gerekti. Tabancayı da muhtemelen iki eliyle birden tutuyordu. Çünkü ateş aldığında alev sanki tam karnından çıkıyormuş gibi oldu. Sonra da neredeyse aynı anda iki el daha, iki defa üst üste. Ardından insanın gözünü yakan bir duman kapladı taksinin içini. Yine de yola devam ediyorduk. Benim üstüme düştü Robinson. Yan yatarak, sarsıla sarsıla, bir şeyler mırıldanarak. Hop ve hop. Durmadan inliyordu. Hop ve hop. Şoför mutlaka duymuş olmalıydı. Önce biraz yavaşladı, ne olduğunu anlamak için. Sonra da bir sokak lambasının altında tamamen durdurdu arabayı. Şoför kapıyı açar açmaz Madelon onu sertçe itti, kendini dışarı attı. Dimdik şarampolden aşağı yuvarlandı. Çamurlu tarlaların gecesinin içinde tüydü gitti. Arkasından ne kadar seslensem de çoktan gözden kaybolmuştu. Yaralıyla ne yapmamız gerektiğine karar veremiyordum. Onu Paris'e geri götürmek bir açıdan daha pratik olabilirdi. Öte yandan artık neredeyse müessesemize de gelmiştik. Beldedekiler dalgayı çakabilirlerdi. Bu durumda onu arkaya Sophie ile beraber pardüslerin arasına yerleştirip tam da Madelon'un ateş etmek için büzüştüğü köşeye sıkıştırdık. Yavaş ol diye tembih ettim şoföre. Ancak yine de çok hızlı gidiyordu. Acelesi vardı. Sarsıntılar Robinson'ı daha da fazla inletiyordu. Müessesenin önüne geldiğimizde şoför bize adını bile söylemek istemiyordu. Polisle başının derde girmesinden korkuyormuş, tanıklık etme meseleleri. Ayrıca koltuklara mutlaka kan bulaşmış olduğunu da iddia ediyordu. Hiç beklemeden çekip gitmek istiyordu ama ben plaka numarasını almıştım. Karnından yemişti o iki kurşunu Robinson, belki de üçünü birden. Daha henüz tam olarak kaç tane olduğunu kestiremiyordum. Dosdoğru tam karşısına nişan alıp ateş etmişti Madelon. Bu kadarını görebilmiştim. Kanamıyordu yaralar. Onu tutmamıza rağmen Sophie ile ikimizin arasında yine de fazla sarsılıyordu. Kafası sallanıyordu. Konuşuyordu ama ne dediğini anlamak zordu. Daha şimdiden sayıklamaya başlamıştı. Hop ve hop diye mırıldanmaya devam ediyordu. Müesseseye varıncaya kadar ölebilirdi. Sokağa daha yeni parke taşı döşemişlerdi. Parmaklıkların önüne gelir gelmez kapıcıya gidip parapini odasından çağırmasını söyledim derhal. Hemen indi aşağı ve bir hasta bakıcıyla birlikte onun yardımı sayesinde Leon'u yatağına kadar çıkarabildik. Onu soyup muayene ettik ve karın duvarını elledik. Karın duvarı parmaklarımızın ucuna elle muayenede daha şimdiden bayağı gergin geliyordu. Hatta bazı yerlerde matlaşmıştı bile. Alt alta iki delik buldum, bir üçüncüsü yoktu. Kurşunlardan biri ıskalamış olsa gerek. Ben Leon'un yerinde olsaydım kendim için bir iç kanamayı yeğlerdim. Bu karnınızı dolduruverir, kısa sürede iş biter. Peritonu doldurursunuz ve konu kapanır. Oysa peritonite çevirdiğinde iltihaplanma olacak demektir ki iş uzar. Yani hala iş bitirmek için ne yol izleyeceğini merak etmek mümkündü. Karnı şişiyordu, bize bakıyordu Leon. Daha şimdiden bakışları sabitleşmişti, inliyordu ama çok değil. Bu bir tür sakinleşme sayılabilirdi. Onun bayağı hasta hallerini daha önce de görmüştüm. Hem de birçok değişik yerde. Ancak bu sefer her şeyin alışılmışın dışında olduğu bir durumdu bu. İç çekmeler, gözler, her şey. Sanki onu artık tutamıyorduk. Her dakika bizden biraz daha uzaklaşıyordu. Öyle iri damlalarla terliyordu ki sanki bütün yüzüyle ağlıyor sanırdınız. İnsanın bu gibi durumlarda bu derece çaresiz ve bu derece katı bir hale gelmiş olması hiç de iç acısı değil. Birisinin ölmesine yardımcı olmak için gerek duyabileceğiniz şeylerden hemen hiçbirine sahip değilsinizdir. İçinizde kala kala bir tek gündelik hayat için işe yarabilecek şey kalmıştır. Rahata ermenin hayatı, yalnızca kendinin hayatı, pislik. Güveni yolda kaybetmişsinizdir bile. Pis bir hap gibi bedeninizin derinliklerinde bir yerlere özenle yerleşmiş olan son merhamet kırıntılarını da kovup eziyet etmişsinizdir. Merhamet duygusunu boka bulayıp ite kaka bağırsaklarınızın dibine kaydırmışsınızdır. Onun yeri orasıdır demişsinizdir. Ben de Leon'un önünde dikilmiş duruyordum acısını paylaşmak için ama daha önce hiç bu derece kahrolmamıştım. Yapamıyordum, beni bulamıyordu. Bu yüzden de kıvranıyordu. Bir başka Ferdinand'ı arıyordu. Ola ki çok daha büyük bir Ferdinand'ı elbette ölmek için, daha doğrusu ölmesine yardımcı olsun diye daha yumuşak biçimde. Anlayabilmek için epey çaba harcıyordu. Olur ha, acaba dünya en ufak bir ilerleme kaydetti mi diye. Envanter çıkarmaya çalışıyordu vicdanında, zavallı adam. O yaşamını tamamlarken insanlar acaba azıcık da olsa değişmişler miydi? Olumlu yönde tabii. Acaba istemeden de olsa onlara karşı haksızlık yaptığı olmuş muydu? Gel gelelim, onun yanı başında ben, bir ben, yalnızca ben vardım. Gerçeğin ta kendisi bir Ferdinand. Kendi basit yaşamının sınırlarını aşmış, daha büyük bir insan olabilmek için gerekli olan şeyden, başkalarının yaşamına sevgi duymaktan yoksundum ben. İşte bu bende yoktu ya da o kadar az vardı ki bunu göstermeye bile değmezdi. Ölüm kadar kocaman değildim ben, çok daha küçüktüm. O büyük insanlık düşüncesi yoktu bende. Hatta sanırım gebermekte olan bir köpek için üzülmem bile. Robinson için üzülmemden daha kolay olurdu. Çünkü köpekler üçkağıtçı değildir. Oysa onda, yani Leon'da her şeye rağmen az da olsa üçkağıtçılık vardı. Ben de üçkağıtçıydım. Hepimiz üçkağıtçıydık. Geride ne kaldıysa hepsini yolda yitirmiştik ve hatta hiç olmazsa ölüm döşeğindeki insanların yanında hala işe yarayabilecek olan o surat ifadelerini bile yitirmiştim. Onları bile korkarım yolda her şeyi yitirmiştim. Gebermek için gereksinim duyulabilecek şeylerden hiçbirini bulamıyordum. Kala kala alavere dalavere kalmıştı. Duygum sanki yalnızca tatillerde gidilen bir ev gibiydi. Doğru dürüst dayalı döşeli dahi değil. Kaldı ki can çekişenlerin istekleri bitmez. Can çekişmek yetmiyor. Gebirirken bir yandan da tadını çıkarmak isterler. Yaşamın en alt kademesinde damarlar üre dolmuşken bile son hıçkırıklarla hala ille de doyuma ulaşmak gerek. Ölüm döşeğindekiler artık yeterince doyuma ulaşamadıkları için hala mızmızlanıp dururlar. Talep ederler. Protesto ederler. Bu, ölümün içine bile hayat katmaya çalışan bir felaket zedecilik oyunudur. Parapin ona morfin iğnesini yapınca biraz canlandı. Hatta başına gelenler hakkında bize bir şeyler bile anlattı. Böyle bitmesi daha iyi oldu dedi. Ardından da sandığım kadar acıtmıyor. Parapin ona tam olarak neresinin acıdığını sorduğunda artık bir ölçüde gitmiş olduğu anlaşılıyordu. Ama aynı zamanda bize hala bir şeyler söylemek istiyordu ille de. Gücü de tükeniyordu. Ardından imkanları da. Ağlıyordu, boğuluyordu ve hemen arkasından da gülüyordu. Sıradan bir hasta gibi değildi. İnsan onun önünde ne yapacağını şaşırıyordu. Sanki şimdi de bizlere yaşamamızda yardımcı olmaya çalışıyor gibiydi artık. Sanki kalmayı hak kazanmak için bizlere verecek bir takım zevkler bulmaya çalışıyor gibi. Elimizden tutuyordu. Bir eliyle parapini, öteki eliyle beni. Onu öptüm. Bu durumlarda hataya düşmeden yapabileceğiniz bir tek bu kalmıştır. Bekledik. Bir daha konuşmadı. Bir süre sonra, belki bir saat ama daha fazla değil, kanama başladı nihayet. Ama öyle böyle değil. Dolu dolu, içeriden, toptan onu aldı götürdü. Kalbi giderek daha hızlı atmaya başladı. Sonra da adam akıllı hızlı. Kalbi kanının peşine düşmüş koşuyordu. Tükenmiş orada, daha şimdiden iyice azalmış, damarların en son noktasında, parmak uçlarında titreye titreye. Solgunluk boynuna doğru yükseldi ve tüm yüzünü kapladı. Nefessiz kalarak tükendi. İki koluyla ikimizin birden üstüne kapanarak bir seferde gitti, sanki iyice gerinip üstümüze atlamış gibi. Sonra da oraya, önümüze geri döndü, neredeyse hemencecik katılmış, daha şimdiden ölülere özgü o ağırlığa kavuşmuştu. Biz de kalktık, ellerinden sıyırdık kendimizi. Havada asılı kaldı elleri, kas katı, lambanın altında sapsarı ve masmavi dikilmiş. Odada artık bir yabancı gibi duruyordu Robinson. Sanki korkunç bir ülkeden gelmiş bir yabancıymış da, bu yüzden artık onunla konuşmaya çekiniyormuşuz gibi. Parapin serin kanlılığını yitirmiyordu. Bir yolunu bulup adamlarımızdan birinin karakola haber ulaştırmasını sağladı. Şansımıza Gustav, yani bizim Gustav'mış trafiği idare etme görevinin ardından bu gece nöbette kalan. Al işte, yine bir facia dedi Gustav odaya girip de durumu görür görmez. Sonra da biraz nefes almak ve henüz toplanmamış olan hasta bakıcıların sofrasında bir tek atmak için gitti oraya, durdu. Madem bu bir cinayet, onu alıp karakola götürsek daha iyi olur diye önerdi. Sonra da efendi bir çocuktu Robinson diye belirtti. Karıncayı bile ezmez. Kadın ne diye öldürdü ki onu? Sonra biraz daha içti. İçmese daha iyi olurdu. İçki kaldıramıyordu. Ama içmeden de edemiyordu. Onun da zaafı buydu. Onunla birlikte çıkıp yukarıdan, depodan bir sedye aldık. Personeli çalıştırmak için saat artık çok geçti. Cesedi karakola kendimiz taşımaya karar verdik. Karakol bayağı uzaktaydı. Beldenin öbür ucunda. Hemzemin geçitten sonraki son ev. Böylece yürümeye koyulduk. Parapin sedyenin ön tarafını, Gustav Mandamur da öteki ucunu kavramıştı. Ancak ne biri ne de öteki düz gitmeyi başarabiliyordu. Hatta küçük merdivenden aşağı inerken Sophie'nin onlara biraz yol göstermesi dahi gerekti. O sırada Sophie'nin sanki olup bitenlerden pek fazla etkilenmemiş göründüğünü fark ettim. Oysa tam da burnunun dibinde olmuştu her şey. Hatta o kadar ki öbür çatlak karı ateş ettiğinde kurşunlardan biri bal gibi ona da isabet edebilirdi. Ancak bunu daha başka koşullarda da gözlemlemiştim. Sophie'nin duygusal açıdan havaya girebilmesi biraz zaman alıyordu. Soğuk biri değildi. Çünkü bir anda yakalanıveriyordu. Ani bir fırtınaya tutulmuş gibi ama yine de bu zaman alıyordu. Her şeyin tamamen bittiğinden iyice emin olabilmek için bir süre daha cesetle birlikte onları izlemek istiyordum aslında. Ancak yapmam gerekeni yapıp o sedyenin peşinden onları adam gibi izlemek yerine yol boyunca sağa sola saparak dolandım. Nihayet hemzemin geçidin kenarındaki büyük okulu geçince de önce çitlerin arasından sonra da dikine Sen Nehri'ne doğru inen küçük yoldan aşağı süzülüverdim. Parmaklıkların ötesinden onların sedyeleriyle birlikte uzaklaştıklarını gördüm. Enselerinden dolanıp sıkı sıkı düğümlenmekte olan sis atkılarının arasına sıkışıp boğulmaya gider gibi bir halleri vardı. Rıhtımda nehrin sularının kabarmasıyla iyice birbirlerine yanaşmış manalar suyun yoğun baskısı altındaydılar. Gene Villers Ovası'ndan soğuk rüzgarlar esiyordu. Gergin öbekler halinde nehrin çalkantılarının üstüne doğru onların kemerlerin arasından sızan ışıkta parlak şekilde yansımasını sağlayarak. Orada iyice uzaklarda deniz vardı. Ancak benim artık o, yani deniz hakkında düşleyebileceğim bir şey kalmamıştı. Yapacak başka işlerim vardı benim. Kendimi yeniden kendi hayatımın önünde bulmamak için ne kadar kaybolmaya çalışırsam çalışayım, o her yerde yine karşıma çıkıveriyordu. Yeniden kendi üstüme kapanıyordum. Benim hamallığım bitmişti artık. Benden paso, başka kapıya. Dünya kapılarını kapamıştı. Sonuna varmıştık bizler. Bayram yerindeki gibi. Üzülmekle bitmiyor, müziği sil baştan çalabilmek de gerek. Gidip bir yerlerde daha fazla hüzün arayabilmek gerek. Başka kapıya dedik ya. Bu şekilde çaktırmadan yeniden talep ettiğimiz şey aslında gençliğimizdir. Utanmadan, her şeyden önce de ben daha fazlasını katlanmaya hiç hazır değildim. Halbuki ben hayatta Robinson kadar ileriye de gidememiştim. Sonuçta ben başaramamıştım işte. Ben onun kendisini zımbalatmak için bulduğu fikir gibi tek bir sapasağlam fikir bile edinememiştim. Yani o koca kafamdan bile daha büyük bir fikir, içindeki bütün o korkudan daha büyük, güzel bir fikir, muhteşem ve ölmek için de çok pratik bir fikir. Böyle bütün dünyadan daha güçlü bir fikir sahibi olabilmek için daha kaç hayat yaşamam gerekecek benim? Ne bileyim, becerememiştim işte. Benim fikirlerime gelince onlar daha çok aralarında bir mesafe bırakarak dolanıyorlardı kafamın içinde. Küçük mumlara benziyorlardı. Kendinden pek hoşnut olmayan ve tüm bir ömür boyunca cehennemi andıran korkunç mu korkunç bir evrenin içinde yanıp söner. 20 yıl öncesine kıyasla durum belki biraz daha iyiydi. Yani aşama kaydetmeye giden yolda en ufak bir ilk adım dahi atmadığım söylenemezdi. Ne var ki benim günüm birinde Robinson'ın başardığını başarabileceğimi düşünmek, yani kafamı tek bir fikirle ama ölümden bile daha güçle, sapasağlam, muhteşem bir düşünceyle doldurmam ve o zaman da sırf bu fikir sayesinde her tarafımdan zevk, gamsızlık ve cesaret fışkırtmam olacak iş değildi hani. Fışkırtıcı bir kahraman. Ne de cesaret dolu olurdum o zaman. Hatta paçalarımdan cesaret bile akardı ve yaşamın kendisi tüm bir cesaret fikrinden ibaret olurdu. Her şeyi hükmeden, yerden göğe kadar her şeye, insanlara ve nesnelere. Oldu olacak aşk da olurdu. Hem de üstüne üstlük öylesine çok olurdu ki ölüm bile onun içinde kısılıp kalırdı. Sevgiyle hem de kendini içten içe o kadar iyi, o kadar sıcak hissederdi ki o kaltak bile nihayet doyuma ulaşabilirdi. O bile sonunda aşkla herkesle birlikte neşesini bulmaya başlardı. İşte böylesi güzel olurdu. Böylesi başarılı olurdu. Kendimi böyle sonsuz kararlarla şişirmeyi başarabilmem için kim bilir ne numaralar yapıp ne hatlar karıştırmam gerektiğini düşünerek kendi kendime gülüyordum rıhtımda. İdeallerle şişinmiş tam bir kurbağa, alt tarafı yüksek ateşte sayıklama. Bir saattir her yerde beni arıyordu dostlar. Üstelik yanlarından ayrıldığımda durumumun pek parlak olmadığı da gözlerinden kaçmamıştı. Sokak lambamın altında beni uzaktan ilk gören Gustav Mandamur oldu. "Hey doktor!" diye seslendi bana. Mandamur'un borazan gibi bir sesi vardı gerçekten de. "Bu taraftan gelin, komiser sizi bekliyor ifadeniz için. Biliyor musunuz doktor?" diye ekledi. Ama kulağıma eğilip "sizi hiç iyi görmedim." bana eşlik etti. Hatta yürürken bana destek bile oldu. Beni severdi Gustav. Ben ona içki konusunda asla laf etmezdim. Her konuda anlayışlıydım ben. Oysa Parapin o bazen sert davranabiliyordu. Ara sıra içki konusunda onu azarladığı oluyordu. Gustav benim için çok şey yapmaya hazırdı. Hatta bana hayrandı. Söylemişti de. Nedenini bilmiyordu. Ben de. Ama bana hayrandı. Bir o vardı zaten. Birlikte iki ya da üç sokak geçtikten sonra karakolun fenerini gördük. Artık kaybolmayız. Gustav'ı tasalandıran şey yazmak zorunda olduğu o rapordu. Bunu bana söylemeye cesaret edemiyordu. Benden önce herkese boş kağıda imza attırmıştı. Ama yine de raporunda eksik olan birçok şey vardı. Koca kafalıydı Gustav, benim gibi. Hatta kasketi kafama uyuyordu. Düşünsenize, gel gelelim ayrıntıları kolayca unutma huyu vardı. Fikirler kafasında kolay oluşamıyordu. Kendini ifade etmekte de zorlanıyordu. Hele ki yazmada. Parapin yazma işinde ona yardımcı olurdu olmasına ama dramın hangi koşullarda vuku bulduğuna dair o da, yani Parapin'e de hiçbir şey görmemişti. Bir şeyler uydurması gerekecekti ama komiser raporlarda uydurulmasını istemiyordu. Kendi de belirttiği gibi yalnızca gerçekleri istiyordu. Karakolun küçük merdivenlerini tırmanırken zangır zangır titriyordum. Ben de komisere fazla bir şey anlatacak durumda değildim açıkçası. Kendimi gerçekten hiç de iyi hissetmiyordum. Robinson'ın cesedini oraya, Emniyet Müdürlüğü'nün iri klasörlerinin sıralandığı yerin önüne koymuşlardı. Sıraların sağında solunda bildiriler, izmaritler, tam silinememiş bir kahrolsun polis yazısı. Nihayet varabildiğimde, ne o doktor, kayıp mı oldunuz diye sordu bana sekreter. Pek de dostça. Hepimiz o kadar yorgunduk ki abuk sabuk laflar çıktı ağzımızdan sırayla bir süre. Neyse, sonunda kullanılacak terimler ve kurşunların nereden girip nereden çıktıkları konusunda mutabakata varıldı. Hatta bir tanesi hala bel kemiğine saplanmış duruyordu, bulunamıyordu. Onunla gömülecekti. Diğerleri aranıyordu. Taksiye saplanmıştı diğerleri. Sıkı bir tabancaymış. Sophie gelip bizi buldu. Pardüsümü almaya gitmiş. Sanki ben de ölecekmişim ya da havalanıp gidecekmişim gibi beni öpüyor, sıkı sıkı sarılıyordu. Yahu ben bir yere gitmiyorum diye tepiniyordum. Bir yere gitmiyorum ki ben. Sophie, ne desem yatıştıramıyordum. Komiserin sekreteriyle sedyanın yanında laflamaya başladık. Meğer o neler görmüş neler öyle diyordu. Ne cinayetler ya da cinayet olmayanlar, daha ne facialar, hatta bize tüm başından geçenleri bir çırpıda anlatmaya niyetleniyordu. Onu gücendirmeyelim diye bir türlü çekip gidemiyorduk. Öyle kibardı ki 40 yılda bir serserilerle değil de mürekkep yalamış kişilerle sohbet edebilmekten dolayı çok mutluydu. Dolayısıyla onu kırmamak için karakola takılıp kalmıştık. Parapin'in yağmurluğu yoktu. Bizim konuşmamızı dinlemek Gustav'ın zekasına ninni etkisi yapıyordu. Ağzı açık kalmıştı. Kalın ensesi de sanki bir arabayı çekiyormuşçasına gerilemişti. Parapin'in konuşurken bu kadar çok sözcük kullandığına yıllardır tanık olmamıştım. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse öğrencilik yıllarımdan beri ilk kez oluyordu bu. Bugün bütün bu olup bitenler onu sarhoş etmişti. Yine de eve dönmeye karar verdik. Mandamur'u da yanımıza kattık. Sophie'yi de. O hala arada sırada bana sarılıyordu. Endişeli bir ilgiyle ve sevgi gücüyle dolmuştu tüm bedeni ve yüreği de ve de her tarafı. Hem de en şefkatlisinden. Ben de onun gücüyle dolmuştum. Bu beni rahatsız ediyordu. Çünkü bana ait değildi bu güç ve günün birinde gidip Leon gibi gayet muhteşem biçimde geberebilmek için esas ihtiyaç duyduğum güç benimkiydi. Numara yaparak kaybedecek zamanım yoktu. Haydi iş başına diyordum kendi kendime. Ama bir türlü de çağrıma yanıt alamıyordum. Cesede son bir kez bakmak için arkamı dönmeme bile razı olmadı Sophie. Ben de arkama bakmadan çekip gittim. Kapıyı lütfen kapatınız yazıyordu. Parapin yine susamıştı. Fazla konuşmuş olmaktan olsa gerek. Kendi çapında fazla konuşmuş olmaktan. Kanal kıyısındaki büfenin önünden geçerken uzunca bir süre ısrarla kepenklere vurduk. Bu bana savaş sırasında Nörsör yolundaki hadiseyi anımsattı. Kapının üzerinde aynı belirli belirsiz ışıltı. Sonunda patron bizzat geldi ve bize kapıyı açtı. Olup bitenden haberdar değildi. Ona her şeyi biz anlattık. Facia ile ilgili haberi de ilettik. Aşk faciası adını takmıştı buna Gustav.